Evet, bugün gene 1. Korintliler mektubuna devam edeceğiz. Kaos Kilisesi Korint, biliyorsunuz o kilise süper bir kaosuydu. Ve bugünkü tema, bugünkü konu zayıflıkta müjdelemek. Zayıflık içinde Allah'ın haberini yaymak. Geçenlerde harika bir hakikat öğrendik. 1. Korintliler 1. bölümde 25'te Pavlus şöyle yazdı. Çünkü Allah'ın akılsızlığı İnsanların akıllılığından daha akıllıdır. Ve Allah'ın zayıflığı insanların kuvvetinden daha kuvvetlidir. Allah'ın kuvvetini diyor zayıflık içinde görüyoruz. Allah kendi kuvvetini gösteriyor zayıflık içinde. Biz bakıyoruz zayıflık ama orada Allah'ın kuvveti belli oluyor. Nasıl? İsa'ya baktık mı haçta ölürken diyeceğiz ne kadar zayıf bir Tanrı bu. Sevgili oğlunu koruyamadı. Öyle değil mi? Bıraktı onu tükürsünler, ellerine enser vursunlar, haçta onu öldürsünler. Ancak biraz daha derin araştırdık mı? Daha böyle derinliğe daldık mı, düşündük mü? Anlıyoruz ki İsa kendisi onun düşmanlarının yani hareketlerini kontrol etti. Zayıflık gibi görünen aslında zayıflık değildir. Tamam mı? İsa kendisi düşmanların hareketlerini kontrol etti baştan sona kadar. Onu haça mıhlamadılar. İsa kendi kendini onların elleriyle haça mıhlattırdı. Anlıyor musunuz? Böyle demek istiyorum. İsa öyle yaptı. Onu ancak Fısıh bayramında öldürsünler. Çok fırsatlar vardı onu öldürsünler. Çok baktılar onu öldürmeye. İsa kaçtı, saklandı. Her şey yaptı. Hani onların istediği olmadı. İsa istedi o gün, o günü rast gelsin Fısıh bayramında. Ne zaman Allah evinde koyunlar kesilirdi Fısıh bayramının koyunlarını. Aynı anda İsa lazım haçta ölsün. Nasıl bunu yapacaksın? Sen bir insan olarak yani güçlü devletin adamları nasıl kontrol edeceksin? Ama İsa bunu yaptı. Matta 26, 4 ve 5'te İsa'nın düşmanları bir araya gelip şöyle yazıyor. Anlaştılar İsa'yı saklıdan yakalayıp öldürsünler. Ama dediler aman bayramda olmasın. Yoksa halkın arasında bir ayaklanma olacak. Ve ne oldu sonra? Tam o bayramda İsa Mesih öldü. İsa onların hareketlerini demek kontrol etti. Yahuda. İsa Yahuda'nın hareketlerini de kontrol etti. Yuhanna 13:27'de şöyle okuyoruz. Ve o lokmadan sonra... Hani kendi ekmeğini tencereye bandırdı ve yedi ve o lokmadan sonra diyor şeytan ona girdi diyor. Yahuda'ya. Yahuda İskariyot. Bunun üzerine İsa ona dedi yapacağın işi çevik yap. İsa onu yolladı. Yahuda İsa'ya ele vermedi. İsa Yahuda'ya kendi kendine ele verdirtirdi. İsa kendi öğrencilerini de kontrol etti. Çünkü eğer isteseydi İsa... Öğrencilerini ayaklandırabilirdi, silahlandırabilirdi. Hani gerek yoktu İsa ölsün. İsa'nın binlerce öğrencileri varken diyebilirdi. Şimdi silahlanıyoruz Roma'ya karşı ve bizim Yahudi hükümetimize karşı gidiyoruz. Yapmadı. En sonunda onu yakalamaya gelirken Matta 26:52'de okuyoruz. Petrus değil mi? Baktı onu savunmaya. Kılıç çekti. Eğer bir kişi kendini savunma hakkı varsaydı o anda... Olurdu ama İsa ona yine karşı çıktı. O vakit İsa o kişiye dedi. Kılıcını gene yerine koy. Çünkü her kim kılıcı çekerse o kılıçtan yok olacak. İsa kontrol etti kendi öğrencilerinin yaptıklarını. Hatta İsa gökten yardım çağırabilirdi o anda. Ne zaman Getsemani'de ne zaman onu geldiler yani yakalamaya. Matta 26:53 hemen arkasından Petrus'a şöyle diyor. Yoksa ne sanıyorsun? Bende yok mu fırsat? Babamdan rica edeyim. O zaman o bana dakikada 12 ordudan fazla melek yollamayacak mı? İsa'yı yakalamadılar. İsa kendi kendine yakalattırdı. Ve en sonunda görüyoruz. İsa haçtayken bile onu öldürmediler. İsa kendi kendini öldürdü. Yuhanna 19:34'te çok bildiğimiz bir olay var. Akşamüstü oluyor. İstemediler. Orada kalsınlar. Cesetler çabuk ölsünler diye şöyle yazıyor. Askerlerden biri mızrakla kopya değil mi? Onun boş madesini, onun yanını deldi ve hemen kan ve su çıktı. Ne oldu orada? Kan ve su. Bu ne demektir? Kan ve su. Buna pıhtılaşmak diyoruz. Bulgarca koagulasya. Bu söz ne demek oluyor? Kanın sıvı ve katı parçaları birbirlerinden ayrılıyor. Normal kan kırmızıdır. Çünkü değişik parçalar var içinde. Tamamen serum dediğimiz böyle bu sulu tarafı ve içindeki katı taraflardan ayrıldı mı? Buna diyoruz pıhtılaşmak. Bu nasıl oluyor? Bir yüreğin içindeki kan nasıl pıhtılaşabilir? Demek o anda İsa zaten ölüydü. Daha önce ölmüştü. İnsanın yüreği çok güçlü, çok kuvvetli bir kas, bir muskuldur, değil mi? Ve İsa ne zaman yüksek sesle ruhunu verdi, bağırdı yüksek sesle. Daha önce dedi ki yani baba senin eline ruhumu teslim ediyorum, bağırdı ve onun arkasında ne oluyor? O kendi muskulunu, bu kası yırttı, ikiye böldü. İsa kendi yüreğini buyruk verdi, ikiye bölünsün. Tam ne zaman Allah evindeki perde ikiye bölündü. Onun yüreği yırtıldı ve Allah evindeki perde de yırtıldı. Evet, adım başı gördük şimdi. Nasıl zayıflık olarak görünen bir ölüm aslında İsa'nın gücünü gösteriyor. Görüyor musunuz? Böyle işten anlamayan bir kişi buna baktı mı diyecek çok zayıflık. Ama İsa o zayıflığın içinde güçlüdür. Pavlus ne zaman hasta düştü? 2. Korintliler mektubunda bunu okuyoruz. Vardı bir zaman ne zaman Pavlus hasta düştü. Ve Rab ona diyor bedende bir diken verdi. Bedende bir diken verdi. O herhalde bir ağır hastalık ve geçmedi. O zaman diyor Rab'e 3 defa yalvardım. Ama Rab dedi o hastalığı senden almayacağım. Ne kadar da yalvarırsan bu kalacak sende. Çünkü neden? 2. Korintliler 12 ayet 9. Çünkü neden? Ama Rab bana dedi, benim merhametim sana yeter. Çünkü benim kuvvetim zayıflıkta tamamlanıyor. Benim kuvvetim zayıflıkta tamamlanıyor. Sanki Rab Pavlus'a diyor ki, Pavlus bu bedensel zayıflık, bu hastalık sende kalsın. Sen hep zayıf kalasın. İstiyorum benim halimden anlayasın. Rab Pavlus'a öyle yalvarıyor. Ben de aynı olayı çektim. Ben de hani zayıflık içinde Rab'in gücünü gördüm. Benim halimden anlayasın. Ben de yeryüzündeyken aynı zayıflığı taşıdım. Ne kadar büyük bir şey. Ne kadar derin bir anlayış. Biz istiyoruz değil mi? Hemen her şey kalksın, geçsin. Güç, Allah'ın kuvveti. İşte çok şükür davrandım. Allah'ın kuvvetini gördüm. Ama bugün başka bir şey görüyoruz. Zayıflık içinde kuvvetli olmak. Evet, Pavlus öyle bir haber yaydı. Öyle bir Tanrı'ya tanıtırdı. Onun kuvveti zayıflık içinde belli oluyor. Biz onu birinci bölümde uzun uzun baktık ona. İsa Mesih'in haçı diyor. Yani insanlara akılsızlıktır ve zayıflık gibi görünüyor. Şimdi bugün okuduğumuz ikinci bölüm ayet 1'den 5'e kadar o da gösteriyor Pavlus Korint'te nasıl işledi. Okuyorum. 1. Korintliler 2 ayet 1. Kardeşler ne vakit sizi geldim Allah'ın haberini anlattırmaya? O vakit gelmedim çok süslü sözlerle ya da bilgiçlikle. Karar vermiştim aranızdayken sadece İsa Mesih'i bileyim. Hem de onu haça gerilmiş olarak, başka bir şey değil. Ben sizinleyken zayıf idim. Korkardım ve çok titrerdim. Benim konuşmam ve haberim olmadı insan bilgisi ve onun kandırıcı sözleriyle. Ama ruhu ve kuvveti göstermekle oldum. Öyle ki imanınız dayanmasın insanların bilgiliğine ama Allah'ın kuvvetine. Evet, bizim imanımız diyor, sizin imanınız dayanmıyor insanın çok derin düşünmesine. Çok böyle din adamları oturup düşünüyorlar Allah nasıl olabilir? Ve çok büyük teoriler ortaya çıkarıyor. Hani çok din adamları kalkıp kitap bile yazdı Allah şöyledir, Allah böyledir. Ama hepsi insanca sözler, hepsi insan uydurmaları. Ve Pavlus diyor ki, bizim imanımız böyle şeye dayanmıyor ama Allah'ın kuvvetine. Öyle bir kuvvet ki zayıflık içinde kendini gösteriyor. Ne yazıyor? Ne vakit sizi geldim diyor Pavlus. Ne vakit sizi geldim. Demek Korint'teki ilk günleri hatırlayın diyor. Ne zaman en başta sizi geldim. Çok güzel bir şey şu ki tam olarak biliyoruz nasıl Korint'teki kilise kuruldu. Çünkü apostolların işleri, elçilerin işleri kitabında bize adım adım gösteriyor. Pavlus ne zaman gitti Korint'e ve nasıl bu kilise kuruldu? çok güzel orada anlatıyor. Ne vakit size geldim diyor Allah'ın haberini anlattırmaya, o vakit gelmedim çok süslü sözlerle ya da bilgisizlikle. Şimdi Pavlus cahil bir adam değildi. Okumuşluğu vardı. 3 tane dil perfect konuşuyordu. İtalyanca, yani Latince, ve Grekçe ve İbranice. Hepsini bilirdi. Yani Yeruşalim'de en büyük profesörün altında okudu. Pavlus tamamen güzel Grekçe konuşabilirdi. Ama diyor ben güzel konuşma yeteneğimi kullanmadım. İşte Pavlus bu sözlerle anlatıyor nasıl Korint kasabasına geldi ve orada nasıl konuştu. Değil süslü laflarla ya da bilgiçlikle ya da filozoflukla. Pavlus Korint'e gelmeden önce hatırlıyorsunuz neredeydi? Atina'daydı. Ve biz onu okuduk. Atina'daydı ve orada da müjde yaymaya çalıştı. Ama Atina sıradan bir kasaba değildi. Çünkü büyük bütün filozofların merkeziydi. Asıl bilgiçlik oradaydı. Ve onlara nasıl konuşacaksın seni ciddi alsınlar. Sen düşün. Hani profesörlere nasıl konuşacaksın, müjdeyi yayacaksın. Sen belki 8'e kadar bile okumadın. Ama şimdi kalkıyorsun gidiyorsun İngiltere'ye, Anglia'ya. Ve oradaki Oxford Üniversitesi'nde, dünyada en tanınmış üniversiteye İsa Mesih'i yayacaksın. Nasıl yapacaksın bunu? Zor bir şey değil mi? Sıkılmayacaksın mı? Oraya gittin mi sıkılmayacaksın mı? İşte Pavlus Atina'dayken aynısı oldu ona, onun başına geldi. Okuyalım nasıl oldu? Apostolların İşleri 17 ve 18. Bu şimdi Atina'da. Böylelikle Pavlus duahanede Yahudiler ve Allah'tan korkan Greklerle konuştu. Bu artık sinagogda. Ve çarşı meydanında da her gün orada kimi bulduysa onlarla da konuştu. Demek hem sinagogda hem sokakta Greklerle. Hem de Epikürcü ve Stoacı kimi filozoflar onunla konuştu. Kimileri dedi ki bu boş boğaz ne istiyor anlatsın. Yani dünyanın en büyük filozofları Atina'da buldular Pavlus'u. Öyle yandan karşıdan baktılar ne anlattırıyor bu? Ne konuşuyor bu? Sanki ciddi almadılar. Tabii Pavlus sıkılmaz mı? Böyle bir tepki gördü mü daha güzel lazım konuşayım. Kendimi sıkayım nasıl onları yani Rab'e getireyim. Evet Pavlus'la eğlendiler. Boş boğaz dediler. Ciddi almadılar. Ya da öbür tercümede laf ebesi. Konuşuyor, dır dır dır konuşuyor ama sözlerin anlamı yok. Evet Pavlus'un müjdelemesi onlara öyle geldi. Sonra başkaları girip tuttular onu Pavlus'u. Çektiler onu Areopag Mars tepesine ve orada Atinalıların kasaba parlamentosu vardı. Yani kasabanın bütün öne gelenler, konuşmacılar, filozoflar hepsi oradaydılar. Şimdi herkesin önünde konuş. İnsan sıkılmaz mı? Seni öyle bir yere atarsak dünyanın en büyük profesörlerin, filozofların önünde konuşasan. Pavlus'u sıkıştırdılar yani onlara konuşsun, anlatsın bakalım onun müjdesi neymiş. Eminim o zaman Pavlus sıkılmaya başladı ve dedi kendi kendine bak. Dünyanın en büyük, en derin bilgi adamları, profesörler burada. Olamaz burada basit konuşayım, prost konuşayım. En iyisi onlara, onların nivosunda, onların seviyesinde daha yüksek süslü sözlerle konuşayım. Yoksa beni ciddiye almayacaklar. Hatta onların filozoflarından bazı sözler kullanayım. Ve Paulus yaptı bunu. Okuyoruz. Elçilerin, Apostolların İşleri 17'de bütün onun konuşmasını okuyoruz. Ve başladı onları övmeye, Atinalıları övmeye. Bakıyorum çok büyük Allah adamlarısınız. Öyle girişiyor. Daha sonra onların filozoflarından bazı sözler alıyor. Sitire yapıyor, sitat yapıyor, alıntı yapıyor. Evet konuştu, tek Allah vardır. Ona ellerle hizmet edemeyiz. O bize hayat veriyor. Sonra konuştu, putlar yapmayalım. Çünkü o tek Tanrı bir gün bizi davalayacak. Eğer putperestlikte devam edersek. Tam hazırlandı, İsa'yı anlatsın ve böyle devam etti. Ve tek Tanrı bir kişiyi seçti, o sonsuz davayı o yürütecek. Kişi kimi? Ve o kişinin gücünü gösterdi, onu ölülerle dirilmekle konuşmaya devam edeceğiydi. Orada kestiler, başladılar gülmeye. Diriliş mi? Güldürme bizi. Diriliş, bu saçmalık, öyle şey olamaz. Biz az güzel bu bedenden kurtulduk. Bir daha mı buna dönelim? Ve Paulus istedi desin ki ve o kişi İsa'dır. Ama fırsat olmadı. Kestiler onu. Onun sözünü, diriliş sözünü kullanınca hepsi ona gülmeye başladılar. Tamam tamam. Başka gün seni sesleyeceğiz bir daha deyip hepsi dağıldılar. Ne oldu? Ne oldu? Paulus'un fırsatı bile olmadı İsa'yı tanıtsın. Daha süslü, daha güzel konuşayım derken kendi kendini gol attı Paulus. İlginç bir şey değil mi? Hani onların nivosunda daha büyük sözlerle, daha derin logika ile konuşayım onlara derken fırsat bile olmadı İsa'yı tanıtsın. Bu olay Paulus'a büyük ders oldu. Sigur, yani eminim kendi kendine dedi ki bir daha bu hatayı yapmayacağım. Asla. Şimdi Atina'dan Korint'e gideceğim ve bundan sonra artık İsa'nın haberini yayacağım basit sözlerle. Yok derin filozofluk, yok derin anlayış. İsa Mesih'in bütün haberini bir haberci gibi, bir jurnalist gibi yayacağım. Ondan sonra artık o çalışmaya başlasın. Değil ben. Ve gene okuduğumuz sözleri tekrarlıyorum. Ne vakit sizi geldim Korint'e. Allah'ın haberini anlattırmaya o vakit gelmedim çok süslü sözlerle. Atina'dan ders aldı. Ya da bilgiçlikle. Basit sözler. Değil süslü püslü laflarla. Bu sanki hep İsa'nın sırasıdır değil mi? Hep İsa'nın böyle çalışmasını görüyoruz. Böyle konuştuğunu görüyoruz. Bu İsa'nın Mesih'in prensibidir. Konuşuyor, İsa çok konuşuyor, çok ders verdi. Ama büyük sözler görmüyoruz. Çok basit böyle yani prost sözlere görüyoruz. İsa'nın hayatına bakalım nasıl bu konuda davrandı. Birincisi nasıl vaaz edilmeli basit sözlerle. İsa bize örnek olsun. Sen Allah'ın sözünü mi yayıyorsun? Bak İsa nasıl yaptı bunu. Aynı metodu kullan, aynı stili kullan. İsa'nın fırsatı vardı eski antlaşmadan çok büyük laflarla, gizli bilgilerle ya da sözde derin anlayışlarla vaaz etsin. Ama onu yapmadı. Nasıl vaaz etti İsa? Ekinci gitmiş tohum eksin. Birazcık bu mu derin anlayış? Kuşlara bakın. Aa, ya bu sen kızanlara mı konuşuyorsun? Zengin adamın biri bir düğün yapmış. Aa, adam sizi masal mı anlatıyor? Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bitti. Yok daha derin bir anlayış. Boşanma mı? Razvot mu? Hayır. Musa izin verdi ama en başta öyle değildi. Allah'ın birleştirdiğini insan ayırmasın. Bitti. Olabilirdi bu konuda iki saat konuşsun derin derin. Razvot olsun mu? Boşanma olsun mu? Olmasın mı? İsa yapmadı. Çok basit, çok kısa sözlerle bunu anlattı. Fark ediyor musunuz bunu? Ve Paulus şimdi aynı haberi anladı, aynı prensibi anladı. Ben Atina'da bunu unuttum. Soktular beni öyle bir çıkmaz sokağa ve onun için şimdi bunu bir daha yapmayacağım aynı hatayı. Dua konusunda. Dua konusunda nasıl dua edilmeli? Basit sözlerle. Duaya gelince biliyorsunuz değil mi? İnsanın içinde öyle bir duygu var. Daha güzel, Allah'a daha uygun. Sözlerle dua etmek. İnsanlar sanırdılar daha süslü, daha büyük sözlerle dua ettik mi Allah bizi işitecek. Öyle değil mi? Mehmet Şükrü vardı. Türkiye'de en birinci misyoner. 1860 yılında imana geldi. Ve o Müslümanlıktan gelen ilk Türk misyoner oldu. Ve o da koyu bir Müslüman idi. Onun babası Muhammed'in soyundan gelen biri. Ve ilk olarak Mesih'i iman edince bu Mehmet Şükrü sandı ki o lazımdı başka dilde Rabbi dua etsin. Türkçe mi? Aa, olamaz Türkçe. Çok basit. Olamaz. Ya Arapça. Ya Arapça olmaz şimdi mi? Hristiyan oldum. O zaman ne? Adam çaresizlikle başladı Ermenice öğrenmeye. Sandı ki Ermenice olarak Rabbi dua etti mi? O zaman asıl Hristiyan oluyorsun. Görüyor musunuz? Ama İsa diyor basit sözlerle. Evet. İşittim yani öyle bir atasöz var Türkiye'de. Hani bir Süryani kardeşten işittim bunu. Değil mi? Süryaniler biliyorsunuz. Onların ana dili Süryanice. İsa'nın dili. İsa'nın konuştuğu dilin aynısı. Bugüne kadar birkaç yüz bin Süryani var. Suriye'de, Türkiye'de, Irak'ta. Ve onlar İstanbul'da bir Süryani kardeş bana öyle bir laf yaptı. kendi sevgiline konuşmak için Fransızca konuşacağım. Fransızca sevgi dili. Köpekleri konuşmak için Almanca konuşacağım. Askerleri konuşmak için Türkçe konuşacağım. Ama Allah'a konuşmak için Süryanice konuşacağım. İnsanın dili. Evet. Ve bizde öyle bir duygu var değil mi? Daha süslü laflar, daha büyük laflar. Yabancı dil hepten daha iyi. Hatırlıyorum, bizi de bizim millete imanların arasında da aynı oldu. İlk gelince hani dualar Bulgaristan'da çok basit. Çünkü yok başka görmediler. Ama ne zaman bu İsa filmi yayılmaya başladı? Bu İsa filmi içinde bir sahne var. Ne de İsa ekmek ve balık çoğalttırıyor. Ve kaldırıyor sepeti yukarı, böyle göke kaldırıyor. Ve İsa orada konuşuyor. Topraktan ekmek çıkaran ey ulu Tanrımız. Abi iki hafta geçmedi. Bütün Bulgaristan'da nereye gittiysem aynı söz. İşte ey topraktan ekmek çıkaran ulu Tanrımız. Ya bu nereden çıktı şimdi? Ne oluyor? Sanki daha süslü sözlerle daha büyük dua yaparsın. Bakalım İncil'e. İsa'nın sözlerini. Orada ne yazıyor? İsa öğrencilerine gösteriyor nasıl dua etsinler. Bu ünlü dua Mata 6'da nasıl başlıyor? Gökteki babamız. Gökteki babamız. Fark ettiniz mi? Ey sözü bile yok orada. Demiyor ey gök. Yok, o bile yok. Yani Allah'a o kadar basit, o kadar kolay sözlerle konuşalım ki sanki yeryüzündeki babana. Sen yeryüzündeki babanın önüne çıkıp nasıl konuşuyorsun? Ey yüce atam, öyle mi konuşuyor? Gülecekler sana. Olamaz. Onun için İsa bu prensibi ortaya atıyor ve Paulus da şimdi bunu hatırlamaya başlıyor. Ve özellikle biz Protestantlar onu daha fazla anlıyoruz. Gidersen papaz kiliselerine, o da her şey süslüyor değil mi? Böyle basit sözlerin dua etmek, belli başlı dualar var. Hani kitaptan okuyorlar bu duayı. İşte o da çok büyük sözlerle, çok büyük süsle Allah'a yaklaşıyorsun. Ama biz Protestanlar bunu reddediyoruz. Çünkü İsa bunu reddetti. İncil bizi bunu gösteriyor. O yüzden. Bizim Protestan tarihimizde, kökümüzde o basitlik, o sadelik var. Nasıl toplantı yerimize gümüş, altın, ikonalar falan koymuyoruz? Aynı biçimde konuşmalarımızda da o süsler yok. Biz sadece toplantı yerimizde ama konuşmalarımızda da öyle süsler yapmayalım. İncil'in kendisi onu gösteriyor. Ne demek istiyorum? İsa'nın zamanında iki çeşit Grekçe, iki tür Grekçe var idi. İki nivo, iki seviyede Grekçe vardı. Vardı bir klasik dediğimiz Grekçe, hani literatürünü diyoruz. Çok yüksek, süslü, makamlı. Nasıl bir vakit Türkiye'de Osmanlıca var idi? Osmanlıca demek padişahın sarayında konuşulan Türkçe. Bu zaten %80 Arapça ve Farsçaydı. Çok az Türkçe kaldı, daha yüksek. Yani soylu büyük büyük kişiler öyle konuşuyor. Bir de sokakta konuşulan Türkçe vardı. Aynı biçimde hani klasik Grekçe vardı. Ve ikinci bir çeşit, ona Koine Grekçesi diyoruz. Tamam mı? Koine derler ve bu Koine sözü demek sıradan. Halkın seviyesinde, halkın nivosunda, sokakta konuşulan Grekçe. Şimdi Allah'ın sözü insanca düşünürsen diyeceksin, Allah'ın sözü lazım daha güzel, daha makamlı olan dilde yazılsın. Klasik Grekçe öyle değil mi? Ama böyle olmadı. Rab bu İncil'i yazdırdı sokak Grekçesinde. Değil klasik Koine Grekçesinde. Evet, onu seçti. Martin Luther, biliyorsunuz en büyük reformcu, İncil'i Almanca'ya çevirirken aynı zamanda anlattı, bir mektup yazdı. Nasıl bu çeviriyi yaptı, bu tercüme nasıl yaptı? Ve o kendi prensibini anlattırıyor. Diyor ki, iyi bir tercüme yapmak için diyor, evinde çalışan annelere, sokakta oynayan kızanlara ve pazarda alışveriş yapan sıradan adamların ağzına bakacaksın. Onlar nasıl konuşursa öyle tercüme yapacaksın diyor. Tamam mı? Onların konuştuğu gibi tercüme yapacağım. İngiliz bir reformcu vardı, William Tyndale. O İncil'i yaptı, İngilizce olarak yaydı. Onu 1536 yılında Belçika'da astılar Katolikler. Ve daha önce adam şöyle dedi. Ben papaya meydan okuyorum diyor. Rab bana ömür versin. Ben bizim İngilizleri öyle bir duruma getireceğim. Tarlada çift süren en basit çocuk kutsal kitabı papadan daha iyi bilecek. Görüyor musunuz? Rab basit kişileri, okumamış prost kişileri seçti ve aynı biçimde onlara konuştu. Ve Pavlus da anladı, ben de o biçimde konuşacağım. Ve bu konuda bizim Bulgaristan imanlılarına seslenmek istiyorum. Çağrıda bulunuyorum. Kendi durumumuzdan, konuşmalarımızdan, diyalektimizden utanmayalım. Öyle değil mi? Rab utanmadı. Biz de ne utanalım? Sokakta, evlerde nasıl konuşursak toplulukta öyle konuşalım. Çünkü bakıyorum birçok kişi başka bir hava yaratmak istiyorlar. Öğrenelim büyük ruhsal hakikatleri basit sözlerle anlatalım. Yani sözler basit olsa da anlattığın şeyler çok derin olabilir. Sen imana gelirken İstanbul'u olmuyorsun. Sen gene milletsin, gene Bulgaristanlısın değil mi? Ondan utanma. Evde Bulgaristanlı gibi konuşuyorsun. Neden toplantıda İstanbul'u gibi konuşuyorsun? Bu da mantık yok, logika yok. Bir rol oynama. Sen ol. Zaten beceremeyeceksin. İstanbul'a gittiğin zaman odakiler 2-3 dakika içinde anlayacaklar Bulgaristanlı olduğunu. Ne kadar da denersen anlaşılacak. O zaman yani biz neyi saklamaya çalışıyoruz? Böyle yapanlar kendi özünü kaybediyorlar. Ve zamanla buradaki, Bulgaristan'daki imansızlarla da kopukluk oluyor. Biz kilisece konuşuyoruz. İstanbulca nivosunda. Ama sokaktaki adam anlamayacak seni değil mi? Yani haçın haberini anlayamayacaklar. Mesela İsviçre'de, Şveçarya'da öyle zor ve öyle farklı bir Almanca diyalekt konuşuluyor, lehçe konuşuluyor. Normal Almanlar onu hiç anlamıyorlar. Yani ben şimdi İsviçre'ye gitsem bir şey anlamayacağım. Aynı dil sözde Almanca ama diyalekt o kadar aşırı anlaşılmıyor. Ama gene de her İsviçreli çocuk okulda standart Almanca öğreniyor. Yani diyalekt konuşuyor, bir de standart yüksek Almanca konuşuyor. Tamam mı? Sanki bizim İstanbulluca gibi. Ama gene de İsviçreli imanlılar dua ederken herkes kendi diyalektinde dua ediyor. Utanmıyorlar. Birkaç tane ayrı tercümeleri bile var. Onlar diyalektinden utanmıyorlar, biz neden utanalım? Ne fark var? Şimdi dönelim Pavlus'a. Sanıyorum Atina'daki olay Pavlus'u derinden sarstı. Orada başarılı olamadı Atina'da. Bir avuç insan iman etti ama sağlam bir kilise kurulmadı Atina'da. Daha önce Selanik'teydi ve şimdi İncil'de 1. ve 2. Selanikliler mektubu var. Daha sonra Korint'e gitti ve 1. ve 2. Korintliler mektubu var ama Atinalılar mektubu nerede? Yok öyle bir kilise. Başarılı olamadı. Değil mi? Pavlus yani yapamadın diyebiliriz. Daha iyi yapayım derken daha fena yaptı. Kendi aklına güvendin ve olmadı. Ve Korint'e gelince artık dersini öğrendi, dersini almıştı. Ayet 2. Karar vermiştim aranızdayken sadece İsa Mesih'i bileyim. Hem de onu haça gerilmiş olarak başka bir şey değil. Yok artık hesap etmek acaba hangi sözlerle onlara daha güzel konuşayım. Allah'ın kuvveti zayıflık içinde belli oluyor. Ondan utanma. Ve zaten Pavlus başka bir yerde Romalılar 1:16 diyor ki ben iyi haberden utanmam. Çünkü o Allah'ın kuvvetidir. Ve iman edenlerin hepsini kurtuluş getiriyor. Ama sanki bu da bir şey öğrenmiş oldu Pavlus. Biraz utanmış olabilir ama şimdi yok artık utanmam. Sadece Mesih'in haçını bildirdim derken Pavlus elbette başka konuları da paylaştı. İsa'nın dirilişi, kutsal ruhun verilmesi, yeni doğuş nedir? Bütün bu konuları Pavlus paylaştı. Hani sadece İsa'nın haçını bileyim derken öyle anlamayalım. Hatta onun mektuplarında bunu anlıyoruz. 2. Selanikliler 2:5'te o da okuyoruz. Pavlus Selanik'teyken hani ancak birkaç hafta kaldı orada ve orada bile Antikrist hakkında ders verdi. Demek sadece haçı bileyim derken hani böyle anlamayalım. Okuyoruz ayet 3 ve 4. Ben sizinleyken zayıf idim, korkardım ve çok titrerdim. Benim konuşmam ve haberim olmadı insan bilgisi ve onun kandırıcı sözleriyle, ama ruhu ve kuvveti göstermekle oldu. Paulus Korint'te 1,5 sene kaldı. Ve bütün o zaman onda bir korku vardı. Korint kasabası, hani biliyoruz, çok günahlı. Sodom ve Gomorra gibi. Öyle bir nam yaptı. Ve aynı zamanda Yahudilerine de çok büyük baskı gördü. Ve o yüzden Paulus 1,5 sene korku içinde yaşadı orada. Evet, Korint'teki ilk zamanlar zaten kavga ve çekişmeyle doluydu. Girdi ve her kasabada yaptığı gibi sinagoga, dua evine gidiyor Yahudilere konuşmaya. Ama birkaç kişi imana gelince onlar hemen sinagogdan kovuldu. Sinagogun başı, yani hoca diyebiliriz, Yahudi hoca. Sonra o imana geldi. Tamam mı? Ve onun evinde toplanmaya başladılar. Uğratıldıktan sonra, hani Crispus adında bir adam onun evinde toplanmaya başladı. Ama o ev hemen bu sinagogdan bitişik idi. Düşünebiliyor musun? Camiden kovuluyorsun, ev toplantısı başlıyor ve hemen camiye yanıyarak. Evet. Ve her hafta eminim onlar toplantı yaparken, her cumartesi günü Yahudiler oraya gelip çıkarken büyük konflikt oldu. Büyük laflar, kavgalar oldu. Tamam mı? Sözler. Korkardım ve çok titredim diyor Pavlus. Rab lazım da ona kuraj versin, ona cesaret versin. Ve onu görüyor zaten Apostolların İşleri 18:9. Orada şöyle yazıyor. Rab Pavlus'a geceleyin bir görüntüde şöyle konuştu. Korkma, konuşmaya devam et. Hiç susma. Sen hasta, zayıf ve perişan iken acaba Allah'ın kuvveti sende işleyebilir mi? Nasıl? Hastasın, zayıf, hiç keyfin yok. Allah'ın kuvveti sende çalışabilir mi? Sen müjdelersin ve senin sözlerinde kuvvet olsun o durumda. Olur mu? İnsan mantığıyla olmaz. Yok diyorsun yani. Atina'dan sonra Rab Pavlus'a burada büyük bir ders verdi. Ben o hastayken ne kadar zayıf idim, sen de o zayıflığı taşıyacaksın. Sen o aynı zayıflığı tadacaksın. Yuhanna 3. bölümde İsa Mesih şöyle dedi ki, ben yukarıya kaldırıldığım zaman herkesi kendime çekeceğim. İsa Mesih yukarı kaldırıldığı zaman diyor, herkesi çekeceğim. Ne demek bu yukarıya kaldırıldığı zaman? Düşünebiliriz ki yani dirilişten sonra göke alındı. Hayır. Hemen arkadaki ayet diyor ki, ve ben dünyadan yukarı kaldırıldım ve herkesi kendime çekeceğim. Tamam mı? Hemen ayet 33 diyor ki, tezde nasıl öleceğini göstersin diye bunu söyledi. Bu yukarı kaldırıldığım zaman değil, büyük kuvvetle uçak gibi yukarı, raketa gibi yukarı biniyor. Hayır. Haçta. O ayet bunu gösteriyor. Haçtayken herkesi kendimi çağıracağım. Bu haç belki 3 metre yüksek idi, 4 metre belki. İşte ve oradayken diyor, o pozisyona geldim, o duruma geldim mi, o zaman herkesi kendimi çağıracağım. Pavlus onu kendi hizmetinde Korint'te gerçekleşti ve bir müjdecinin haberi yayan bir kişinin görevi bu. O haçı kaldırmak, İsa'yı o haça sanki bindirmek sözlerle. İnsanca burada logika yok. İnsanca burada mantık yok. Ama bunu yaptık mı, her mantığa karşı Rab çalışacak. Tohum budur. O insan yüreğine ekildi mi, o karşılık verecek. İlahi kitabımızda güzel bir ilahi var. 12 numaralı. O eski, hani İngiliz bir himna. Ve şöyle yazıyor. Uzak bir tepede pürüzlü bir haç var. Hakaret, elem, dert nişanı. Severim o haçı. Çünkü orada İsa kurbanla döktü pak kanını. Ömrünün ta sonuna kadar severim pürüzlü o haçı. Yerine bir gün kurtarıcım verecek o şerefli tacı. Dünyanın utancı pürüzlü o haçın harika cazibesi bana. Çünkü bıraktı İsa göksel izzetini, götürdü haçı Golgota'ya. Kan ile boyanmış pürüzlü o haçın garip bir güzelliği var. Çünkü orada İsa akıttı kanını ve aflık buldum ben günahkar. Pürüzlü o haçın hakaretlerini sadakat sabırla taşırım. Fakat bir gün bırakıp dünyanın derdini gökteki haşmetime ererim. Evet, Dünyanın utancı, pürüzlü o hadsun harika cazibesi var yazıyor orada. Ne demek bu cazibe? Demek o hac ne kadar da insanlar ondan kaçarsa, ne kadar onu inkar ederlerse de o hacın gene de diyor bir cazibesi, bir çekiciliği var. Cezbediyor, çekiyor beni diyor. İnsanlar bunu reddetseler bile gizli olarak bu hac insanı çağırıyor, çekiyor. Onu yaymakta gizli, saklı, anlaşılmayan bir güç var. Özellikle Müslümanlarla konuşurken insan sakınıyor, utanabiliriz, susabiliriz değil mi? Çünkü inkar ediyorlar. Ayıp geliyor onlara. Nasıl Allah sevgili peygamberini o kadar mahcup bıraksın, o kadar ayıp bir duruma düşmesine sebep olsun. Olamaz. Ve biz imanlı olarak bazen geri çekiliyoruz. İsa'nın başka taraflarını anlatmaya çalışıyoruz. Değil mi? Utanabiliriz. İsa'nın sözlerini, İsa'nın mucizelerini, onun sevgisini falan konuşmak daha kolay. Ama asıl kuvvet değil orada. Asıl kuvvet İsa'nın hacında. Sanki büyük bir kontrast görüyoruz. Pavlus daha sonra Efes kasabasına gitti ve orada uzun zaman kaldı. 2 sene kaldı orada. Ve orada onun mucizelerini okuyoruz. Pavlus orada çok büyük güçle, süper ya güçlü bir kişi olarak mucize yaptı. Hatta yazıyor ki o derece geldi ki hani Apostolların İşleri 19, 11, 12 Allah da Pavlus'un eliyle görülmemiş mucizeler yapardı Efes'te. Öyle ki onun bedenine değmiş olan mendiller ya da önlükleri bile hastalara götürürdüler ve hastalıklar onlardan uzaklaştı. Kötü ruhlar da çıktı. O derece gitti. Kontrast çok büyük. Efes'te nasıl? Korint'te nasıl? Efes'te yani bizim logika, insanca anladığımız kuvvet var orada. Silah, Bulgarcası değil mi? Mucize yap, şifa ver, kötü ruhları kov, el koy kutsal ruh ver. Bu güç, bunu anlıyoruz. Ama Korint'te büyük kontrast. Pavlus korku içinde, zayıflık içinde. Evet, öyle bir şey okumuyoruz Korint'te. Pavlus korku içinde müjde yaydı ve Rab gene de çalıştı. Harika bu. Önce Crispus adında sinagogun güdücüsü imana geliyor. Bu neye benziyor? Sanki sen vaaz ediyorsun ve caminin hocası Mesih'i kabul ediyor. Öyle bir şey oldu mu hiç? Çok seyrek. Aramızda oldu mu bizim mahallede? Yok. Ama işte kutsal ruh öyle çalıştı. Vaaz ediyorsun ve caminin hocası Mesih'i kabul ediyor. İşte Allah'ın kuvveti orada belli oluyor. Kolaydır mucize yapmak ve sonra kişi ay buna iman ediyorum demek. Ama zayıflık içinde, korku içinde kekeliyorsun. Heyecanla konuşamıyorsun. Ve gene de Rab senin sözlerini öyle kullanıyor. Şimdi bu Crispus birinci sinagog güdücüsü o imana geldi. Ayrıldılar o, attılar o işten. Tabii kendisi devam etmeyecek. Sonra Sostenis adında başka bir adam sinagogun başı oldu. Sanki onun yerine hoca oldu. Sostenis. Crispus, sonra Sostenis. Devamı. O Pavlus'a karşı çalıştı. Çok düşmanlık yaptı Pavlus'a. Hani her adım başı ona opozisyon yaptı. Bütün Yahudileri, Korint'teki Yahudileri birleştirdi Pavlus'a karşı. Ona karşı dava açmak istedi. Mahkemeye çektiler Pavlus'u. Tamam mı? Biz bir kalabalık yapıp Pavlus'u mahkemeye çektiler. Ama sonra o bölgenin sancak beyi Galio adında biri bir adam onları susturdu. Hayır, dava olmayacak. Sizin suçlamalarınızda öyle bir yasa yok, öyle bir paragraf yok. Uyduruyorsunuz. Kendiniz bakın bu işe. Ben dava yapmayacağım. Bunun üzerinde, bunun arkasından oradaki Grekler ne yaptılar? Bu Sostenis'i alıp dövdüler. Tam sancak beyin önünde. Sanki hükümetin önünde dövdüler. O Galio gene öbür tarafa baktı. Ya hiç aldırmadı. Dövün. Evet, Sostenis rezil oldu. Baktı Pavlus'un işini bitirmeye, yok etmeye ve kendisi rezil oldu. Ama sonra ne oldu? Büyük harika bir şey oldu. Bu 1. Korintliler mektubunun başında Pavlus şöyle yazıyor. Ben Pavlus, Allah'ın bir apostolu ve Sostenis kardeş. Ne oldu? O da imana geldi. Sostenis, yani Korint'te Pavlus en büyük düşman olan hoca kendisi imana geldi. İkinci hoca. İsa'nın haçı en büyük düşmanlarını yendi. Haçtaki sevgi düşmanların yüreklerini erittirdi. Evet, son olarak şuna bakalım. Bugünlerde öyle bir şey görmek istiyorum bizim de aramızda. Rab bizim aramızda öyle çalışsın. Allah'ın kuvvetini nerede görürüz? Biz Paulus gibi zayıfız, öyle değil mi? Paulus gibi ağzımızı açmaya korkuyoruz. Her bir taraftan sıkıştırılıyoruz. Devlet tarafından, Müslümanlar bir tarafından. Aa, olmaz, sus o da. Bilmem ne. Başka imanlılar, pastorlar, apostollar kendi at takıyorlar, bilmem ne. Büyük toplantı yapıp kişileri davet ediyorlar. Gelin, gelin, burada Allah'ın gücünü göreceksiniz. Sonra ne oluyor? Sene birkaç kişi çağırıp biraz iyileştiriyorlar. Ay kafam ağrıdı, ay ayağım biraz uzadı, ay sırt dürüstlendi, ay gözlerim açıldı. Öyle hafif yani leko hastalıkları sözde iyileştiriyorlar. Bazıları gene ellen kişinin alanına vurup yeri yıkıyorlar. Kutsal Ruh'un gücüymüş. Evet, onların yüzde kaçı gerçek, yüzde kaçı sahte olduğunu bilmiyoruz. Çoğu zaman sahte bu mucizeler. Ve sonra herkes eyvallanıp yani eve gidiyor. Allah'ın gücünü gördük. Ve hayatlarında hiçbir değişiklik olmuyor. Bütün iş oraya kadar. Hayatlarında bir değişiklik yok. Ama ben öyle bir şey hayal ediyorum. Nerede sürekli olarak Müslümanlara vaaz ediyoruz. Müslümanlarla bir diyalog başlatıyoruz. Sonra hoca imana geliyor ve o hocanın yerine geçen ikinci hoca da imana gelsin. Nasıl Korint kasabasında oldu. İşte onun için dua ederim. Allah'ın kuvveti orada belli olsun. Mesih'in düşmanları imana gelsin. O zaman diyeceğim Allah'ın kuvveti orada. Rab sizinle olsun.